Ayrım 16. Canavar Peter Benchley, sayfa 171. 19. Kent lokalinden çıkarken Darling bu amma tuhaf bir toplantı oldu diye düşündü. Adadaki herkesi ilgilendiren forum düzenlenmiş ama sonuçta ortaya bir pandomim çıkmıştı. Söz gelişi politikacı Solomon Tucker iyi bir yurttaş olduğunun altını çize çize yinelemiş ama havanda su dövmüştü. Toplantıya katılanların canavara bir şey yapamayacağı belli oluyordu. Ancak kimse bunu itiraf etmeye yanaşmamıştı. Herkesin eteğinde nesi varsa ortaya dökmesine, şimdiye değin onun ne adını duymuş ve ne de kendisini görmüş olmamasına karşın, herkese canavarla savaşmak üzere saçma ve inanılmaz önerilerini öne sürme izni verilmişti. Şu anda her şey yatışsa ve normale dönse, emektar politikacı Tucker işi demokrasinin erdemlerine bağlayacak, durum daha da kötüleşse aynı adam hiçbir çözüm ileri sürmediği halde suçun yarısını kendisinden yardım istemeyen kişilere yükleyecekti. Solomon Tucker gibi insanlar her durumda kazanan kişiler oluyordu. Darling dışarıda gecenin serin havasını derin derin soludu ve evine kadar yürümeye karar verdi. Hepsi 3-4 kilometrelik yoldu. Ve Darling 2 saat sürekli oturduktan sonra biraz harekete gereksiniyordu. Tüm katılanlar halka yapılacak uyarıları kavga eder gibi uzun uzun tartıştığından Darling bir ara toplantının daha saatlerce süreceğini düşünmüştü. Ne olacağı konusunda endişelenmek üzere belki de artık çok geç kalınmıştı. Lyme St. John ve onun sonsuza kadar sürecek olan reklamları sayesinde bu sabahki gazete şu başlıkla çıkmıştı. Doktor St. John doğruladı. Canavar dev bir mürekkep balığı. Şu saate değin haber tüm dünyaya ulaşmış olmalıydı. Toplantıda bazı kişiler yaklaşan Newport Bermuda yarışının olaydan etkilenmemesini umut ettiklerini dile getirmişti. Oysa yarışın Bermuda'yı ilgilendiren yanı daha şimdiden etkilenmiş durumdaydı. Otel rezervasyonları iptal edilmeye, yat ikmal servisleri işini yitirmeye, taksi şoförleri boş kalıp arabalarının motor kapağının üstüne oturarak iskambil oynamaya başlamışlardı. Darling bile şimdiden daha bir sentini bile kazanamadığı paraları yitiriyordu. Teknesini kiralamak üzere ona öneride bulunan Ernest Chambers, toplantının ortasında ayağa kalkıp yapacağı dalışlardan üçte birinin iptal edilmiş olduğunu söyleyerek, bu durumda zararlarını karşılamak için devletin ne yapmayı planladığını sormuştu. Belli ki Lyme St. John toplantının gidişinin içinden çıkılmaz bir kör düğüm haline gelişini beklemişti. İşte o anda bakanlara ayrılan yerdeki koltuğunda ayağa kalkmış, 1 metre 63 santimlik boyunu daha uzun göstermek üzere boşuna çaba harcayarak başındaki kepi kabartmış ve hazırladığı canavarı yok etme planını desteklemesini halktan istemişti. St. John'un planının bu konuda ne denli geçerli olacağını kimse bilmediği için Darling plan karşıtı konuşmaya başlayınca salonda bir yaygara kopmuştu. Ancak ne olursa olsun konuşmacılardan birinin dediği gibi Whip Darling Tanrı'nın okyanusta şu çevreye koyduğu her türlü balığı yakalamış bir balıkçıydı. Ve Darling okuduklarına göre şu sonuçlara vardığını söylemişti. Bermuda çevresinde dev bir mürekkep balığı görülmesi tümüyle rastlantı ve doğal bir kazaydı. Ve gemiler ile insanlar onun doğal besini olmadığına göre önünde sonunda hayvan buradan uzaklaşacaktı. Şu halde canavarı öldürmenin ya da yakalamanın bir yararı bulunmuyordu. Darling'e göre kimse bu hayvanı öldüremez ya da yakalayamazdı. Bu yüzden Doktor St. John'un tutkulu planına güvenilemezdi. Özet olarak Darling, canavarı bir süre rahat bırakalım ve bekleyelim demişti. St. John ise Whip Darling'in yaklaşımını hiçbir şey yapmadan yenilgiyi benimsemek olarak nitelemiş ve bir tür tartışmanın kapısını daha açmıştı. Darling şu anda Somerset'e doğru yürürken ne yapacağını düşünüyordu. Sorunun bir bölümü bu insanların modern zamanlarda yaşamakta oluşundan kaynaklanıyordu. Eskiden insanlar böyle durumları ve Architeuthis gibi hayvanları soru sormadan kabul ederdi. Açıklanamayan ve önlenemeyen yanları da yaşamın bir parçasıydı ve insanoğlu onlarla birlikte yaşamayı öğrenmişti. Ancak durum şimdi öyle değildi. İnsanlar bozulmuştu. Artık sabır isteyen durumları kabul edemiyor ve hiç de kolay olmayan çözümleri ileri sürüyorlardı. Yürüdüğü yolun daralıp da her iki yanının da yüksek kireç taşı duvarlarla sınırlandığı yere varınca bir araba emektar denizciye arkasından yaklaştı. Adam duvarlardan birine sırtını dayayıp arabanın geçmesine izin verdi. Oysa araba yavaşladı ve onu biraz geçip durdu. Darling şimdi ne oluyor diye düşündü. Arabanın arkasına baktı ve BMW markasını gördü. Sahibi zengin ve aptal biri olmalıydı. Hız sınırının 30 kilometre olduğu kırsal kesimde BMW markalı araba taşıt aracı değil ancak bir süs olabilirdi. Arabanın yolcu tarafından bir kişi inip arkaya doğru yürüdü. ''Siz Kaptan Darling misiniz?'' dedi. Adamın tüvit kumaştan ceketini, sarımsı kahverengi pantolonunu ve alçak topuklu pabuçlarını ayırt eden Darling yüzünü görememişti. ''Sizi tanıyor muyum?'' diye sordu. ''Adım Doktor Herbert Tully'dir kaptan.'' ''Tully?'' diye düşündü Darling. ''Tully, bu adda kendisine tanıdık gelen bir şey vardı ama ne olduğunu bir türlü anımsayamıyordu. ''Ne doktorusunuz?'' diye sordu. ''Kafadan.'' Mürekkep balıkları diyelim kaptan. Mürekkep balığı doktoru diyebilirsiniz. Bana uzun boylu anlatmanıza gerek yok. Kafadan bacaklılar sözcüğünü biliyorum. Üzgünüm, kuşkusuz öyledir. Sizi evinize kadar arabamızla götürebiliriz. Ben yürümekten pek mutluyum diyen Darling, arabanın arkasından dolaşmak üzere yürümeye başladı. Ama birdenbire anımsadı ve durup konuştu. ''Tully, Doktor Tully, siz bir kitap yazmışsınız değil mi? Adı da Son Ejderha'ydı.'' Tully gülümseyerek yanıtladı. ''Evet, o kitabı ben yazmıştım.'' ''İyi kitaptı, bilgi ve gerçeklerle doluydu. Hiç değilse onları ben öyle algılamıştım.'' ''Teşekkür ederim kaptan. Sizinle konuşmayı istiyorduk biz. Birkaç dakikanızı ayırabilir misiniz?'' ''Ne hakkında konuşacaktık?'' ''Arkiteutis hakkında.'' Darling'in beyninin arkasında bir alarm zili çaldı. Telefonunu arayan kişi bu olmalıydı. Charlotte adamın aksanının Kanadalılarınkine çaldığını söylemişti. Ve şimdi Tully'in bazı sözcükleri de aynı ipucunu veriyordu. ''Size tüm söyleyeceklerimi söyledim.'' dedi. ''Belki de bizi dinlemelisiniz. Yalnızca birkaç dakika, bir içki içecek kadar süreyle.'' ''Hep biz diyorsunuz, bununla ne demek istiyorsunuz?'' Tully eliyle arabayı göstererek ''Bay Osborne Manning ile birlikteyim.'' diyerek sustu. Darling'in bir şey demediğini ve o ada dikkat bile etmediğini görünce Doktor Tully bir kez daha konuştu. ''Manning, ölen çocukların babası.'' ''Oh evet, üzgünüm.'' ''Oh, biz seninle biraz konuşsak gönül borcu duyacaktık.'' Emektar denizci karısı Charlotte'un şu anda yanında olmasını izleyerek duraksadı. Kendisi yapışkan birisini önlemede pek başarılı değildi. Öte yandan özellikle iki evladını yitirmiş bir adama karşı kaba davranmayı istemiyordu. Eğer Dana'yı bir şey yemiş olsa kendisi nasıl duyumsardı? Bunu hayal edemiyor, hayal etmeyi istemiyordu. Sonunda konuşmamızın bir zararı olmaz sanırım diyebildi. Çok iyi diyen Tully arabanın arka kapısını açık tutarak çevrede iyi oteller var birine gidelim dedi. Darling olmaz der gibi başını salladı ve şöyle konuştu. 100 metre kadar ilerleyin. Shilly adını gösteren tabelanın altında durun. Sizinle orada buluşurum. Sizi oraya arabayla götürelim kaptan. Arabanın arkasından dolanan Darling ben yürürüm diyerek öneriye karşı çıktı. Ama... Şili'de buluşalım diyen emektar denizci yürüyüşünü sürdürdü. Şili'nin yeri bir zamanlar tek pompalı benzin istasyonuydu. Daha sonra sırayla diskotek, butik ve video kasetçi dükkanı olmuştu. Şimdiki sahibi emekli bir köpek balığı avcısı olan Shilly idi. Tek salonlu lokanta kendisini Bermuda'nın ünlü Helezoni Sevref kabuklusu gözlemelerinin yuvası olarak reklam etmekteydi. Oysa bu yerel bir şaka olarak kabul edilirdi. Çünkü Bermuda'nın Helezoni sedef kabuklularının tamamı avlanıp tüketilmişti. Denizde eski bir Helezoni sedef kabuklusu bile bulamazdınız. Eğer ısrar edilirse Shilly adına kızartma balık dediği şeyi servis eder ama kazancını esas olarak ucuz içkileri satmakla sağlardı. Eski istasyonun benzin pompası mor renge boyanmış olarak şimdi de yerinde duruyordu. Darling adamların kendisini bir otele götürmelerine izin verebilirdi. Otellere karşı değildi. Ama onlar otelde rahat edeceklerdi. Kendisi onların rahatlık duyumsamasını istemiyordu. Shirley'nin yerinde rahatsız olup konuşmayı kısa keseceklerdi. Darling'in istediği de buydu. Yürüyerek park yerine girdiğinde BMW arabanın iki eski kamyonetin arasına park edilmiş olduğunu gördü. Lokantaya girdi ve kapının iç kesiminde karanlığa gözlerini alıştırmak üzere bir an durdu. Bayat bira ile sigara dumanını kokladı ve marihuana'nın baharatlı tatlı kokusunu duyumsadı. Salonda bir düzine adam bir langırt masasının çevresinde toplanmış, bağırarak bahse giriyorlardı. Birkaç adam da köşede bir kumar aygıtının yanında tartışıyordu. Adamların hepsi siyah ırktan ve patlamaya hazır fişek gibiydiler. Kapıya yakın birkaç boş masa vardı ama Tally ile Manning öğretmenleri tarafından cezalandırılmış iki çocuk gibi salonun bir köşesine çekilmiş ayakta bekliyorlardı. Haitililer gibi kapkara derili ve Amerikan futbolcuları gibi iri yapılı bir adam oturduğu bar taburesinden kayıp ayağa kalkarak Darling'in yanına geldi. "Whip!" dedi. "Evet Shirley." "Şunlar seninle birlikte mi?" diyen iri yarı adam başını çevirerek salonun köşesindekileri gösterdi. "Evet, benimleler." "Çok iyi," diyen Shirley salonun o köşesine doğru ilerledi. Gülümsemeye çalışarak konuştu. "Beyler, lütfen oturun." En yakın masadan bir iskemle çekip Manning'e uzattı. Konuklar masaya yerleşince sordu. "Zevkiniz nedir beyler?" Manning, "Buzlu vodka isterdim," dedi. "Rom mu bira mı istersiniz?" Darling hepsi adına yanıtladı. "Üç rom ile bira kokteyli yap Shirley." Sonra 50'li yaşlarının başındaymış gibi görünen Osborne Manning'e baktı. Bu adam her yönüyle bakımlıydı. Tırnakları cilalanmış ve saçları pek düzgün taranmıştı. Mavi takım elbisesi masaya oturmak üzere beklerken ütülenmiş gibiydi. Beyaz Frank gömleği kolalı ve tertemizdi. Mavi ipek kravatı altın bir iğne ile tutturulmuştu. Gene de emektar denizci Manning'in gözlerine bakmaktan kendini alamıyordu. En iyi haliyle bu gözler derinlere batmış gibiydiler. Adamın alnı gözlerinin üstüne doğru çıkıktı. Kaşları koyu renkli ve kalındı. Ama şimdi onun gözleri iki karanlık tünelin içindeymiş gibi sonsuzlukta kaybolmuşlardı. Belki de burası çok karanlık diye düşündü Darling. Ya da olasılıkla yas tutmak insanın gözlerini böyle yapıyordu. Manning kaptanın kendisine dikkatle baktığını ayırt etmişti. "Geldiğiniz için teşekkür ederim," dedi. Darling başını öne eğip uygarca bir şey söylemek üzere düşündü ama aklına "sorun yok" demekten başka bir şey gelmedi. Tully konuşmuş olmak için sordu. "Yakında bir yerde mi oturuyorsunuz?" "Yeterince yakın," diyen Darling salonun kuzeye bakan duvarını göstererek ekledi. "Mongrove koyunun karşı tarafında." Shirley içkileri getirdi. Tully kadehinden bir yudum alıp "mükemmel," dedi. Darling içkisini yudumlarken Manning'in göstereceği tepkiye baktı. Adam tiksintisini bastırıp gülümsemeye çalışınca emektar denizci düşündü. Vodka ile buza alışmış bir ağız için romlu bira, yer fıstığı yağı ile ançuez yemeye benzer bir şey olmalıydı. Ardından sanki Tully ile Manning söze nasıl başlayacaklarını bilemiyormuş gibi tuhaf bir sessizlik geldi. Darling onların ne diyeceğine ilişkin tam olmasa da bir fikre sahipti. Şimdi onların kısa kesip bir an önce konuyu tartışmalarını istiyordu. Ama kendisi konuşmaya hevesli gibi görünmek niyetinde değildi. Geçmiş yıllarda hep ağzını kapayarak ve dinleyerek biraz para kazanmıştı. Az da olsa hiç değilse o yoldan bir şey öğrenmişti. Ceketinin önü ilikli ve elleri birbirine kenetli olan Manning sopa gibi dimdik oturuyor ve masanın üzerindeki tek mum ışığına bakıyordu. Darling, lanet olsun, incelikli olmanın zararı yok diye düşündü. Dönüp Manning'e hitap etti. Çocuklarınız için çok üzgünüm. Manning'in tek sözcüklü yanıtı evet şeklinde oldu. Yaşadıklarınızın nasıl bir şey olduğunu hayal edemiyorum. Bizim de bir kızımız var. Herhalde çok güç bir şey olmalı. Sustu, artık ne diyeceğini bilemiyordu. Ağzını kapamalıydı. Manning başını kaldırıp mum ışığında başka taraflara baktı. Gözleri şimdi de mağaralarına gizlenmiş gibiydiler. Evet kaptan, öyle bir olayı hayal edemezsiniz. Başınıza gelmedikçe kuşkusuz diyen Manning oturduğu yerde rahatsız olmuş gibi kıpırdanıp sözlerini sürdürdü. Şu ana değin öğrendiğim en kötü deneyim neydi biliyor musunuz? Evlatlarım tam üniversiteye girmek üzereydiler. Artık ilk kez çocuklarımı tehdit eden bir şey vardı ve ben onları koruyamıyordum. Evlatlarımın yaşamı, geleceği benim kontrol edemeyeceğim yabancıların eline geçecekti. Yaşamımda hiç bu denli kafam karışmamıştı. Bir gün görüş yeteneğimi yitirmekte olduğumu fark ettim. Hemen doktorlara gittim. Tüm testler yapıldı. Oysa hiçbir hastalığım bulunmuyordu. Ama o gözüm sürekli görüş yeteneğini yitiriyordu. Sonra bir gün arkadaşımla squash oynarken ona başıma gelenleri söyledim. Belki de oyunu neden böyle kötü sonuçta yitirmekte oluşumun özürüydü o. Ve arkadaşım da çocukları üniversiteye girmek üzereyken ülserli kolitinin başladığını söyledi. Benimki isterik bir körlüktü. Çocuklarım üniversiteye kabul edildikleri zaman hastalığım sona erdi. Bu olayın bir kez daha yinelenmeyeceğine yemin ederim. Osbert Manning ellerini birbirine kavuşturmuş durumda sıkarak susup başını salladı ve ekledi. Şimdi bunun nasıl bir deneyim olduğunu biliyor musunuz kaptan? Ben kendimi ölüyormuş gibi algılıyorum. Tali içkisinden bir yudum alarak konuştu. Kaptan Darling, sizin toplantıda söylediğiniz sözleri beğendik. Siz de bu toplantıdan mıydınız? Niçin?
Salonun arka tarafında oturuyorduk. İnsanların bu olaylara tepkisini görmek istemiştik.
Onlarınki en yalın tepkiydi diyen emekler denizci düşüncesini açıkladı. İnsanlarımız ölürcesine korkuyorlar. Paniğe kapılmalarına ramak kaldı. Ne olduğunu anlayamadıkları ve ona ne yapacaklarını bilemedikleri bir şey ile dünyalarının tehlikeye girdiğini görmüş durumdalar.
Oysa siz korkmuyor musunuz kaptan?
Toplantıda söylediklerimi duydunuz. Canavar doğadaki herhangi çok büyük ve korkunç bir şey gibi. Sen onu rahat bırak, o da seni rahat bırakacaktır diyen emekler denizci Manning'in çocuklarını düşündü ve ekledi.
Gene de bu bir kuraldır.
Oradaki St. John aptalın biri olmalı.
Onu ifade etmenin bir yolu da budur.
Ancak olayda bizim sizinle fikir birliğinde olmadığımız bir yön var kaptan. Burada olanlar bir kaza eseri değiller.
Şu halde nedir onlar?
Darling Tally'nin Manning'e baktığını gördü. Sonra Tally konuştu.
Bana anlatın kaptan. Arkiteutis hakkında neler biliyorsunuz?
Okuduklarımı, sizin yazdıklarınızı ve diğer bazı şeyleri biliyorum ama hepsi fazla bir şey değil.
Peki onun hakkında ne düşünüyorsunuz?
Darling duraladı. Canavarlardan ne zaman söz edilse Jaws'u düşünürüm. İnsanlar Jaws'un bir roman olduğunu, en çok satan kitaplardan biri sayıldığını unutmuştu. Ancak romanın filmi yapılır gösterime girince buradan Long Island'a ve oradan Güney Avustralya'ya kadar denizdeki her tekne kaptanı 10-15 metre boyundaki beyaz köpek balıklarını görmüş gibi fanteziler kurmaya başladı. Benim kuralım şudur, her kim denizde bir traktör lastiği kadar büyük bir yaratık gördüğünü söylerse ben hemen o söylenen büyüklüğün üçte birini ya da yarısını keser atarım.
Tally mantıklı. Pek mantıklı ama dedi.
Ama diyerek söz sırasını karşısındakinden alan Darling konuşmasını sürdürdü. Burada en iyisi eğer şu canavar hakkında bir takım öyküler dinliyorsam en akıllıca şey onun büyüklüğünü kesip atmamak olacaktır. Akıllıca davranış canavarın büyüklüğünü iki katı olarak göz önüne almaktır.
Tümüyle haklısınız diyen Tully'in gözleri parlamıştı.
Bilim adamı Darling'e doğru eğiliyor, sanki onda kendisine yakın akraba gibi ruh bulmaktan hoşnutluk duyduğu anlaşılıyordu. Sözlerini sürdürdü.
Daha önce söylediğim gibi ben kafadan bacaklılar uzmanıyım ama asıl uzmanlık dalım mürekkep balığı ve özellikle Architeutis'tir. Tüm yaşamımı onları inceleyerek geçirdim. Onlarla ilgili olarak bilgisayarları kullandım, grafikler çizdim, onların bazı dokularını kesip biçtim, onları kokladım ve tattım.
Tattınız mı? Neye benziyorlardı?
Amonya.
Canlı olanını gördünüz mü?
Hayır, siz gördünüz mü?
Kesinlikle görmedim diyen Darling ekledi ve durumun aynen böyle kalmasını yeğlerim.
Araştırmalarım sürdükçe insanların dev mürekkep balıklarına ilişkin nedenle az şey bildiğini sezinledim. Kimse onların ne kadar büyüyeceğini, kaç yıl süreyle yaşayacağını, neden bazen kıyılara vurup da orada öldüğünü ve kaç türü bulunduğunu bile bilmiyor insanlar. 2, 3 ve hatta 19 türleri olduğunu söylüyorlar. Klasik örnekteki gibi daha çok öğrendikçe gerçekte ne kadar az şey bildiğin ortaya çıkıyor. Tally sustu, utanmış gibi baktı sonra. Özür dilerim, sözü çok uzattım, isterseniz kısa kesebilirim dedi. Devam edin diyen Manning ekledi. Kaptan Darling de bilmek zorunda.
16. ayrımın sonu. Sayfa 181.